Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında bugün de huzurlarınızdayız. Bugün biraz buruk içimiz, çok üzücü vefat haberleri aldık. Değerli isimleri kaybettik. Saygıyla ve rahmetle anacağız. Siz de bize ulaşabilir, iletilerinizi ulaştırabilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen programın başında sizlere ulaştırmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, bugünkü konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyoruz 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza. Evet sevgili dinleyicilerimiz, dediğimiz gibi bugün üzücü haberler aldık. İlk olarak fotoğraflarıyla tarihi belgeleyen, fotoğraf sanatının usta ismi duayen gazeteci ve foto muhabiri Ara Güler dün gece aramızdan ayrıldı. İstanbul fotoğraflarıyla hafızalara kazınmıştı o. Dünyaca ünlü birçok kişiyi fotoğraflamıştı. Efsanevi bir foto muhabiriydi. Ara Güler'in fotoğraflarının büyük bir bölümü Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da çeşitli müzelerde sergileniyor. 18 Ağustos tarihinde de Güler'in 90. doğum gününde İstanbul'da da Ara Güler Müzesi açılmıştı. Sanat olmasına gerek yoktur fotoğrafın. Fotoğraf tarih olayıdır. Tarihi zapt ediyorsun, bir makineyle tarihi durduruyorsun diyen Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'i geriye bıraktığı eserleriyle hep güzelliklerle anacağız. Ve sevgili dinleyicilerimiz, bir kıymetli ismi daha sonsuzluğa uğurladık. Türk siyasetinde önemli hizmetler yürütmüş ilim insanı Profesör Doktor Oya Akgönenci kaybetmenin de üzüntüsünü yaşıyoruz. Profesör Doktor Oya Akgönenci radyomuzda da defalarca konuk etmiş, engin bilgisinden istifade etmiştik. Kendisini de saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ve sevgili dinleyicilerimiz, bir yıldız daha kaydı. Türk Edebiyatı'nın Dede Korkut'u ve Beyaz Kartal'ı olarak anılan 88 yıllık bereketli ömrüne onlarca eseri sığdırmayı başaran, edebiyata kendini adamış usta şair Bahaettin Karakoç'u da sonsuzluğa uğurladık. Çiçeklerle gitti Bahaettin Karakoç. Tıpkı ıhlamurlar çiçek açtığı zaman şiirinde söylediği gibi ve sözünde durarak. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. İşte bu harika dizelerin sahibi bugün aramızda yok ama o da tıpkı sanata gönül veren tüm şair ve edebiyatçılarımız gibi adını sonsuzluğa altın harflerle yazdıranlardan. Ve biz bugün usta şairimizi anacağız. Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Sayın Mehmet Doğan'la anacağız. Sayın Doğan, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Usta bir şairimizi kaybettik. Sizin de duygularınızı almak istiyoruz.
Evet. Bahattin Karakoç bizim yaşayan edebiyatçılarımızın en büyüklerindendi. Bir ulu çınardı. 88 yaşına ulaşmıştı. Ve yani çok genç yaşlardan itibaren şiirle, edebiyatla ilgilenmiş. Erken zamanlarda o dönemin dergilerinde şiirleri yayınlanmış, kitapları yayınlanmış. Bilhassa da 1960'lardan sonra da bütün edebiyat alemince tanınmış önemli bir şairimizdi. Ve aynı zamanda da bereketli diyebiliyorum, ancak 20'den fazla şiir kitabı yayınlamak her şaire nasip olmaz.
Evet.
Bahattin Karakoç gerçekten 20'den fazla şiir kitabı yayınladı. Aynı zamanda halk edebiyatından beslenen ama modern tarzda şiirler yazan nadir şairlerimizden birisiydi. Onun modern şiirlerinin arka planını daima halk şiirinden bazı esintiler, ilhamlar taşır ve okuyana ayrı bir tat verir o yüzden. Çok sayıda kitap yayınladı, şiir kitabı yayınladı. Bunu yapmadı sadece. Memleketi Maraş'ta Dolunay isimli bir dergi çıkardı.
Hı hı.
Uzun soluklu bir dergi. Yine şairleri bir araya getiren organizasyonlar yaptı. Dolunay Şiir Şölenleri yine Maraş'ta yaptı bunu. Yani Kahramanmaraş'tan ayrılmayan, bir ayağı Kahramanmaraş'ta olan ama bütün Türkiye'yi aynı zamanda dolaşan, sürekli hareket halinde olan bir edebiyatçımızdı Bahattin Karakoç. Dolayısıyla memleketinde kalıp taşralılık psikozunu aşan nadir insanlardan birisiydi.
Hı hı.
Yani Maraş'ta kalıyorsunuz, memleketinizi terk etmiyorsunuz. Ama bütün Türkiye'nin bildiği, tanıdığı, edebiyat camiasının kabullendiği önemli bir şair oluyorsunuz. Bahattin Karakoç bunu başarmıştı. Sanki Maraş'ta yaşamıyormuş gibi, yani İstanbul'da, Ankara'da yaşıyormuş gibi bir hayat sürdüğünü söyleyebiliriz. Bahattin Karakoç'la bizim tanışıklığımız 1970'li yıllara gidiyor.
Çok eskiye dayanıyor.
Evet, o zaman Hareket Dergisi'nde yazardı.
Hı hı.
İlk ön kitabı, Seyran isimli kitabı da o derginin yayınları arasında çıkmıştı. Hı hı. Aslında Türk Edebiyatı'nın en önemli şiir kitaplarından biri Seyran. O tarihten beri Bahattin Bey'le tanışıklığımız var. Sonra Yazarlar Birliği'nin kuruluşunda ilk üyeler arasında yer alıyordu. Türkiye Yazarlar Birliği'nin Türk dünyasındaki şairleri bir araya getirdiği Türkiye'nin Uluslararası Şiir Şölenleri 1992'de ilki Bursa'da yapılmıştı. O şölenden itibaren Bahattin Karakoç, daha sonra yapılan işte Kazakistan'da, Türkmenistan'da, Kırım'da, Kıbrıs'ta, Makedonya'da, yani seri halinde 2 yılda bir yapılan bu şölenlerinde müdavimlerindendi. İkinci şölen Kazakistan'da, Almatı'da. O zaman başkent 1993 yılında daha taşınmamıştı, Almatı'daydı. Orada yapılan Türkiye'nin Uluslararası Şiir Şöleni'nde Kazakların ünlü bir şairi var, Abay, Konan Bayoğlu diye. Abay büyük ödülünü aldı Bahattin Karakoç. Ve bütün Türk dünyasının tanıdığı bir şahsiyet haline geldi. Yani sadece şehrinin sınırlarını değil, yani ülkesinin sınırlarını da aşan değerli bir şahsiyet Bahattin Karakoç. Keskin bir zekası, sivri dili, yani hicvede çok yatkın olan bir dili vardı.
Hı hı.
Zaten Abdurrahim Karakoç ondan birkaç yaş küçük, daha erken vefat etti, Allah rahmet etsin. Onun tarzı da öyleydi. O da halk şiirine yakın duruyordu. Bahattin Karakoç modern şiire daha fazla yaklaşmıştı. Yani modern şiir içinde onu değerlendirmemiz gerekiyor.
Hı hı.
Evet, bugün Bahattin abiyi son yolculuğunda uğurladık. Biz de Maraş'a girdik. Çok sayıda edebiyatçı vardı bugün Maraş'ta. Rahmetler diliyorum Bahattin Karakoç'a. Onun eserleri okunacak, şiirleri okunmaya devam edecek. Onun meydana getirdiği tarz gençler tarafından bilinecek. Ve inşallah onun tarzını devam ettiren yeni nesiller yetişecek.
İnşallah Sayın Doğan. Peki şiirlerinde daha çok hangi unsurlar ön plana çıkıyordu desek neler anlatırsınız?
Yani tabii Bahattin Karakoç şiirleri, tabii şiirleri konuya göre tahsin etmeyi pek sevmem ama yani şiirin temelinde aşk vardır, her türlü aşk. Hı hı. Bahattin Karakoç'un şiirlerinde önce böyle değerlendirmek lazım. Ama o bir sorumluluk sahibi bir insan, yani inancını, vatanını, milletini, devletini önemseyen bir kimse olduğu için bu konularda da şiirler yazmıştır. Bu konuları önemsemiştir, ön plana çıkarmıştır. Çünkü bir şair aynı zamanda içinde bulunduğu toplumun yol göstericilerinden olmalıdır. Hı hı. Bahattin Karakoç da bu tarz şiirleri de eserlerinde yer vermiştir.
Evet. Bir de değerli şairimiz için Türk Edebiyatı'nın Beyaz Kartalı, Dede Korkut'u deniyordu. Evet. Bu lakapları nasıl aldı ve hangi vasıfları nedeniyle aldı?
Yani onun bir Beyaz Kartal diye bir kitabı ve şiiri var. Sanıyorum o etkili oldu. Hı hı. O güzel bir şiir. O şiirin zihinlerde bıraktığı tattan ötürü böyle anıldığını zannediyorum. Dede Korkut bizim malum destani bir hikayemiz, yazıldığı, kayda geçirildiği diyelim, yazıldığı demeyelim. Hı hı. Çünkü sözlü bir gelenekten geliyor ama Osmanlı sahasında 15. yüzyılın başında kayda geçirilmiş, yazılmış. Bizim sürekli okuduğumuz, faydalandığımız, edebiyatçılarımızın da eserlerinde bir arka plan olarak bulunan güçlü bir edebi metin Dede Korkut hikayeleri. Bahattin Karakoç bu metnin üslubundan, tarzından faydalanmıştır. Onun şiirlerinde Dede Korkut edasını bulabiliriz. Sanıyorum ondan şiirimizin Dede Korkut'u deniliyordu.
Şiirlerinden bestelenenler de var mı?
Var tabii, bestelenenler var ama Abdurrahim Karakoç kadar çok yaygın olanını bilmiyorum ben. Hı hı. Onun şiirleri, o Mihriban başta olmak üzere, evet, çok yaygınlaşmıştır ama Bahattin Karakoç'un şiirleri, yani ondan yapılan besteler şiirlerinden onun kadar yaygın olarak bilinmiyor.
Evet, çok sayıda ödül kazandığını da biliyoruz. Hatta evet, 86'da Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın şairi seçildiğini de.
Yılın şairi seçtiğimiz ilk şahsiyetlerden birisiydi Bahattin abi. Hı
hı. Saygıyla, rahmetle anıyoruz büyük, evet, üstadı. Siz de telefon hattımızdayken eserlerini de dinleyicilerimizle buluşturalım. 1962 yılında Mevsimler ve Ötesi eserini ilk, evet, olarak yayınlamış. Sonrasında sizin az önce bahsettiğiniz 73'te Seyran, evet, Seyran yayınlandı. 74'te Zaman Bir Beyaz Türküdür. 75'te Sevgi Turnaları. 83'te Ay Şafağı Çok Çiçek. Çok yine şey, 83'te, evet, Kar Sesi ve 84'te İlk Yazda kitabı yayımlandı. Yine az önce bahsettiğimiz Bir Çift Beyaz Kartal 1986'da, evet, yayımlanan. 91'de Menzil, yine 91'de Uzaklara Türkü, 93'te Güneşe Uçmak İstiyorum, 95'te Beyaz Dilekçe, yine aynı yıl Güneşten Öte, 96'da Dolunay Şiir Güldestesi, 97'de Leylü Nehar Aşk, 99'da Aşk Mektubu.
Yani boş yıl yok, dikkat ederseniz, evet, sürekli hiç, evet, her yılda kitap pişiyor.
Ve benim naçizane dizelerini seslendirmeye çalıştığım Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman da 2001 yılında. Çok güzel bir şiir gerçekten. Evet. Sizin vesilenizle de saygıyla bir kez, evet, daha anıyoruz Allah değerli şairimizi. Allah rahmet eylesin ama hani dediğim gibi yine de sanatçılar, edebiyatçılar, şairler hiçbir zaman ölmez. Faruk tabii, Nafiz tabii. Çamlıbel'in bir dizesi var. Müsaadenizle onu da dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Varsın seni ömrünce ateş rüzgarı sarsın. Şair, sen üzüldükçe ve, evet, öldükçe yaşarsın. Evet. Biz değerli şairimizi sonsuza dek yazdığı bu birbirinden güzel eserlerle saygıyla anacağız.
Hatırlayacağız inşallah.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Doğan, rica katıldığınız ederim için. Sizi de sevgi ve saygılarla uğurluyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
İyi yayınlar.
Sağ olun. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Yazarlar Birliği'nin de üyesi olduğu şair Bahattin Karakoç yaşamı ve şiirleri üzerine Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan Beyefendi ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Üç isim aramızdan ayrıldı. Üçü de gerçekten çok kıymetli isimlerdi. Hem Ara Güler'i, hem Profesör Doktor Oya Akgönenci, hem de Bahattin Karakoç'u saygıyla, rahmetle anıyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Fransa'ya bağlanacağız şimdi. Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeliği Koordinatörü Şevket Tüfekçi ile bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Fransa Sargem'inde Türkçe ve Türk Kültürü öğretmeni Gürsu Darıcı'nın Sargem'in Türk-Fransız Kültür Derneği'nin desteğiyle 4 yıldır yürüttüğü çalışmaları ve bu seneki projelerini öğreneceğiz. Sayın Tüfekçi, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Merhabalar Sezin Hanım.
Merhaba. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle Fransa Sargem'inden biraz bahsedelim. Burada ne tür örgün eğitim ve yaygın eğitim çalışmaları düzenleniyor? Sonrasında da değerli hocamızın projelerine geçeriz.
Tabii ki. Sargem'in Fransa'nın kuzeydoğusunda, Almanya sınırında küçük bir kasaba, Fransız kasabası. Yaklaşık 25 bin civarında bir nüfusa sahip. Tabii bu nüfusun 2000'i Türklerden oluşuyor. Yaklaşık %10'luk bir kesimi diyebiliriz bunun için. Bu da önemli bir sayı bizler için. Devletimiz buraya yıllardır hem imam hem de öğretmen gönderiyor. Hı hı. Bu eğitim amaçlı olarak, buradaki halkımızı eğitme amacında. Ama tabii ki buradaki imam ve öğretmenimiz oraya gittiğinde bazı bir takım zorluklarla karşılaşıyor. Çünkü burası bizim ülkemiz değil, bizim topraklarımız değil. Her istediğimizi yapamıyoruz. İşte bu zorlukları da, bu zorluklarla başa çıkmak için bir takım kurumlara ve kuruluşlara ihtiyaç duyuyoruz buralarda. Bu burada da karşımıza derneklerimiz çıkıyor. Fransa'da Strasbourg'a bağlı Sargemin'de bir tip derneğinin Fransız Kültür Derneği var. 1988 yılında kurulmuş bu derneğimiz. 30 yıllık bir dernek. Hı hı. Ve oradaki vatandaşlarımızın nasıl diyelim, hani kazancından, rızkından arttırarak imece usulüyle çalışarak yaptıkları böyle el emeği, göz nuru bir çalışmanın sonucunda ortaya koydukları bir dernek diyelim, bir kurum diyelim burası için. Bu 30 yıllık çalışmanın sonucunda çok güzel işler üretmişler. 1350 metrekare kapalı olmak üzere toplamda 3500 metrekarelik bir alanda hizmet veriyor derneğimiz orada. Derneğimizin bu binası içinde komplekste bir adet camimiz var. Bir tane kadınlar mescidimiz var. İki adet çok amaçlı salonumuz var. İki adet tam destekli dersliğimiz var. Tam olarak donanımlı, dijital anlamda, her türlü anlamda, kitaplarımızla, masalarımızla, dijital alanda, işte projeksiyonlarımızla. Sonra iki adet lojmanımız var. Yine dediğimiz gibi işte hem imamımıza hem de öğretmenimiz için ücretsiz olarak sağlanan iki adet lojman bulunuyor bu yapının içerisinde. Hı hı. Bir de yine o bölgeye gelen misafirler için iki adet stüdyo tarzında da bir daire hazırlamışlar. Böyle bir yapımız var derneğimizin bize sunduğu. Biz de işte çalışmalarımızı imam din ateşiliğine bağlı olarak, bizim Gürsü öğretmenimiz de bizim eğitim ateşiliğimize bağlı olarak bu derneğin yardımıyla çalışmalarını sürdürüyorlar bölgede.
Sargemin Türklerin çok yoğun olduğu bir bölge mi?
Evet tabii, hani biraz önce de söyledim, 25 binde 2000, hatta belki hani bu resmi rakamlar, bunun biraz da üzerine çıkın. Hani %10'luk bir nüfus Fransa genelinde yoğun bir nüfusa tekabül ediyor.
O yüzden özellikle hani orası seçildi, hem de derneğin kurulması için.
Tabii ki. Yani devletimiz ya da orada yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda devletimiz bir ihtiyaç analizi yapıyor. Nereye kurabiliriz? Hangi bölgede daha fazla vatandaşımız var? Hı hı. Ona göre bir takım çalışmalar yapıyorlar. Ama bu dernekleri tabii ki buradaki, yani bu çok önemli, bunun altını çizelim, buradaki halk kuruyor. Hani biz sadece onlara daha çok eğitmen anlamında ya da hoca anlamında destek sunuyoruz.
Yani Fransız hükümeti değil de asıl halk öne yakalıyor, öyle mi?
Tabii halkımız, yani burada yaşayan Türk halkı, işte 1960'larda 70'lerde bu bölgelere işte çalışmak için gelen halkımız, onların şimdi bugünkü çocuklarımızın dedeleri, büyük dedeleri, onlar el emekleriyle özverili çalışmalarıyla bu dernekleri kurmaya başlıyorlar. Yavaş yavaş herkes birer tuğla büyüte bugünkü halini alıyor derneğin.
Ne güzel. Gürsü öğretmenimizin çalışmalarına gelirsek, 4 yıl az bir süre değil, eminim pek çok projeye imza atmıştır. Neler yaptı bu süre zarfında?
Evet tabii. Şimdi bu da o bölgelere öğretmen gönderiyoruz. Bu bakanlıklar arası ortak kültür komisyonunun kararıyla. Bu öğretmenlerimiz genelde 5 yıl kalıyorlar. Hani görev süreleri 5 yıl oluyor. Her sene uzatarak diğer sene uzatıyorlar bunları. Hı hı. Şimdi dediğim gibi Fransa'da bir yaygın eğitim faaliyetleri yapıyor. Bunu nerede yapıyoruz? Bunu Fransa'daki Fransız okullarında eğitim öğrenim gören Türk çocuklarına veriyoruz bu eğitimi. Ama bunun yanında tabii bu bize yeterli kalmıyor. Biz diyoruz ki bunun yanında vatandaşlarımızla eğitelim. Çocukları sadece Türkçe anlamında değil, Türk kültürü anlamında da onlara başka şeyler de yapalım. İşte bu devrede dernekle birlikte Gürsü öğretmenimiz güzel çalışmalara imza atıyor. Mesela en önemlisi, yani resmi bayramlarımızı, resmi törenlerimizi tabii ki ilk olarak kutluyorlar. Hani 23 Nisan'ımızı burada çok gerçekten Türkiye'deki gibi büyük bir coşkuyla kutluyorlar. Sene başında işte Eylül'de planlamaları yapılıyor bunun. Yine derneğimizin salonlarında hocalar tutuyor gerekli görüldüğünde yardımcı. Oradan halktan kendini yetiştirmiş arkadaşlarla beraber öğrencilerimizi çalıştırıyoruz. Güzel bir 23 Nisan töreni düzenliyoruz. Bunun yanında neler yapıyorlar? Bunun yanında mesela İngilizce kursu açtık o bölgede yetişkinler için. Yine vatandaşlarımızın bir talebi oldu. Öğretmenimiz burada Türkçe Türk Kültürü Öğretmenliği yapıyor ama Türkiye'de asıl branşı İngilizce olduğu için böyle bir kurs düzenledik orada. Daha sonra mesela okuma yazma kursu yetişkinler için, özellikle ev hanımı bayanlar için onların ihtiyaçları oluyor. Bu talebi karşılamak için bir okuma yazma kursu açtık. Onun dışında yine okul aile birliğinden bir arkadaşımız var. O da kendisi bağlama çalıyor, bağlama öğretmeni. Yine hocamız da, Gürsu öğretmenimiz de bağlama çalıyor. Onların ortaklığında bir bağlama kursu açtık o bölgede. Yine hem yetişkinler için hem çocuklar için. Hatta geçen yıl bu çocuklarımız işte 23 Nisan törenlerinde gösterilerek çıktılar. Biz de çok memnun ettik tabii bu çalışma.
Ne güzel.
Ondan sonra satranç kurslarımız var burada yine. Yine 15-20 kişilik gruplar halinde düzenlediğimiz. Bunlar devam ediyor hala. Bu senede öğretmenimiz dedi ki benim böyle bir projem var. Hani Türk kültürünü tanıtıyoruz buralarda. Bu sene halı kilim dokuma projesi yapalım dedi. Tamam dedik, ne olur, nasıl biter, ne yaparız. Dernekle beraber görüşmeye başladı. Türkiye'den halı ve kilim dokuma tezgahları sipariş ettiler. Şimdi onlar yolda, gelme aşamasında buraya. Hem ailelere hem çocuklara böyle bir bu kültürel etkinlik çerçevesinde bir eğitim hizmeti sunmayı planlıyoruz. Amacımız hani hem eğlenceli bir etkinlik üzerinden farklı grupları, yani farklı yaş aralığında grupları bir araya getirmek, onların arasındaki etkileşimi biraz daha iyi seviyelere çıkarmak. Tabii ki bu kilim halı biliyorsunuz Türk kültüründe çok önemli.
Evet.
Hani, ilk halı, bu pazırık halısı denen bir halımız var. 1940'lı yılların sonu yanlış hatırlamıyorsam o yıllarda bulunmuş. Orta Asya'da milattan önce 500 yıllarına ait bir halı. Sonuçta bu bizim Türk kültürümüzün somut olmayan kültürel mirasımızdan bir tanesi. Hem bunu yaşatalım diyoruz, hem bunu yaşatırken oradaki halka tanıtalım, hem farklı kuşaklar arasında bir bağlantı kuralım. Aynı zamanda da oradaki halka Türkçelerini kullanabilecekleri bir ortam sağlayalım diye öğretmenimiz böyle bir işe girişmiş.
Ne kadar güzel düşünmüş gerçekten. Hani dediğiniz gibi hem eğlenceli hem halkımızın da çok ilgisini çekeceğini umduğum bir proje. Peki eğitimi kim verecek?
Eğitimi işte burası güzel olan. Şimdi burada halktan daha önceden Türkiye'den geçen vatandaşlarımızdan bu işi bilenler var. Onlara ulaştık. Onları farklı köylerde oturan, Sargemin'de oturan. Onlar gelecek kendi çocuklarına, kendi torunlarına bu işi gösterecekler. Gürsu hocamız da yazın bu işi yapacağı için biraz Türkiye'de bu işin eğitimini aldı. Biraz hani nasıl yapabiliriz, neler yapabiliriz? Tabii ki hani planlamasını, kendisi bir uzman, bir eğitmen olduğu için bu işin planlamasını, proje aşamasını, her şeyini yapacak. Maddi desteğini tabii ki bunun derneğimiz, oradaki Fransız Sargen'in Fransız Türk Derneği karşılıyor. Onlara da şimdiden özellikle başkanımız İlhan Büyükbaş ve yardımcısı Ahmet Çetin'e çok teşekkür ediyoruz. Bu bizlere sunduğu hem altyapı olanakları için hem maddi manevi tüm destekler için. Onlar yapıyorlar. Dediğim gibi yani anneannelerimiz, dedelerimiz torunlarına
bu eğitimi verecek. Gerçekten çok güzel, çok eğlenceli bir proje. Hani keşke bu daha da yaygınlaşsa ve Fransa'daki başka bölgelerde de aynı projeler gerçekleştirilebilse.
Umarız. Valla çalışıyoruz. Hani elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakalım ama böyle öğretmenlerimiz olduğu sürece ve böyle derneklerimiz de olduğu sürece İnşallah burada daha güzel işlerin altına imza atarız diye düşünüyorum.
İnşallah Sayın Tüfekçi, gerçekten kolaylıklar diliyoruz ve hani böyle girişimci fikirleri de her zaman yürekten desteklediğimizi de bilmenizi istiyoruz. Nezdinizde Gürsu Darıcı öğretmenimize de sevgi ve saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz.
Çok teşekkür ediyorum efendim.
Size de verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolaylıklar dileğiyle, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Strasbourg Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeliği Koordinatörü Şevket Tüfekçi ile Fransa Sargemin'de Türkçe ve Türk Kültürü öğretmenimiz Gürsu Darıcı'nın Sargemin Türk-Fransız Kültür Derneği'nin desteğiyle yürüttüğü çalışmaları ve projeleri üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Sevgili dinleyicilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını dinlemek üzere Cumhurbaşkanımızın bulunduğu alana bağlanıyoruz.